Ayrım 18, Riga'nın köpekleri, Henning Mankell, sayfa 246. Çavuş Zitz yarım saat sonra tozlu dosyalarla geri geldi. 6 saat sonra Çavuş Zitz'in sesi çeviri yapmaktan kısılmış ve başı ağrımaya başlamıştı. Wallander ne kendisine ne de ona öğle yemeği molası verdirmişti. Dosyaları teker teker gözden geçirmişler. Çavuş Zitz çevirileri yaparak bazı açıklamalarda bulunmuş, Wallander'in sorularını yanıtlamış ve hemen arkasından da çeviriye yeniden başlamıştı. Bir süre sonra son dosyanın son sayfasına geldiklerinde Wallander hiçbir şeyi bulamamanın verdiği düş kırıklığını kabul etmek zorunda olduğunu fark etti. Binbaşı Liepa öldürülmeden önceki bir yıl boyunca bir tecavüzcüyü, Riga'nın sayfiye yerlerinden birinde teröristlenen bir hırsızı, postanede yaşanan bir sahtekarlığı, katille kurbanın birbirini tanıdığı 3 cinayeti ortaya çıkarmıştı. Binbaşı Liepa'nın son derece başarılı bir polis olduğu açıkça görülüyordu ama Wallander bunu zaten biliyordu. Zitz'i dosyalarla birlikte gönderirken birden en önemli şeyin bu dosyalarda olmadığını fark etti. Binbaşı Liepa tüm bilgiyi başka bir yerde saklamış olmalıydı. Wallander bundan emindi. Her şeyi kafasında tutamazdı. Yakalanma tehlikesinin farkındaydı. Bunun için de bildiklerini mutlaka bir yerde gizlemiş olmalıydı. Yazılı belgelerin bir yerde olması gerekiyordu ve nerede olduğunu bilen biri olmalıydı. Bayba Liepa biliyor muydu acaba? Ya da Upitis? Binbaşının yaşamında karısından gizlediği sırlarını açıkladığı başka biri var mıydı? Sırlarımızı açtığımız kişileri de zor durumda bırakırız demişti Bayba Liepa. Bu sözler mutlaka kocasının sözleriydi. Çavuş Zitz arşiv odasından döndü. Binbaşı Liepa'nın akrabaları hakkında bir şeyler biliyor musun diye sordu Wallander. Bilmiyorum diye cevap verdi ama Bayan Liepa'nın bildiğinden eminim. Wallander bu soruyu şimdilik Bayba Leipa'ya sormak istemiyordu. Şimdilik bu ülkede olağan sayılan davranışları sürdürmenin, gereksiz ayrıntıya girmemenin dışında başka bir seçeneği olmadığına, kendi düşüncelerini kendisine saklaması gerektiğine karar verdi. Binbaşı Liepa ile ilgili bir dosya olmalı dedi, o dosyayı görmek istiyorum. Personel kayıtlarını ben alamam diye karşılık verdi Zitz. Yalnızca yetkili birkaç kişinin bunu yapma izni vardır. Wallander telefonu işaret etti. Buna kimin izni varsa sen de onu ara öyleyse dedi. Ve ona İsveçli polisin binbaşı Liepa'nın dosyasını görmek istediğini söyledi. Çavuş Zitz sonunda Albay Murnier'si aradı. O da binbaşı Liepa'nın dosyasını hemen göndereceğini söyledi. 45 dakika sonra dosya Wallander'in masasındaydı. Bu kırmızı bir dosyaydı. Ve kapağını açar açmaz Wallander binbaşının fotoğrafını gördü. Bu çok eski bir fotoğraftı. Wallander onun yıllar içinde ne denli değiştiğini şaşkınlıkla fark etti. Çevir dedi Zitz'e. Çavuş başını iki yana salladı. Kırmızı dosyaların içindekileri okuma yetkim yok. Dosyayı alıp getirmeye yetkin varsa içindekileri çevirmeye de yetkin olmalı dedi Wallander. Çavuş Zitz üzgün bir şekilde başını iki yana salladı. Yetkim yok diye karşılık verdi. Sana yetkiyi ben veriyorum. Senden istediğim binbaşı Liepa'nın karısının dışında bir ailesi olup olmadığını söylemen. Başka bir şey istemiyorum ki. Ondan sonra da her şeyi unutmanı emrederim sana. Çavuş Zitz istemeye istemeye oturarak sayfaları karıştırdı. Wallander Zitz'in sayfaları birer cesetmişçesine yüzünü buruşturarak çevirdiğini fark etti. Binbaşı Liepa'nın babası vardı. Dosya kayıtlarına göre ilk adları aynıydı. Babası Karlis Liepa emekli bir postane müdürüydü ve Ventspils'te oturuyordu. Wallander oteldeki kırmızı rujlu kadının kendisine gösterdiği broşürü hatırladı. Broşürde hem kıyı şeridine hem de Ventspils'e yapılan turlardan söz ediliyordu. Binbaşı Liepa'nın babası 74 yaşındaydı ve duldu. Wallander binbaşının fotoğrafını bir kez daha inceledikten sonra dosyayı kenara itti. Tam o sırada Murniers içeri girdi. Çavuş Zitz telaşla yerinden fırlayarak kırmızı dosyadan olabildiğince uzak durmaya çalıştı. ''İlginç bir şeyler bulabildiniz mi?'' diye sordu Murniers. ''Bizim gözden kaçırdığımız bir şey var mı?'' ''Yok, ben de dosyayı şimdi arşive geri gönderiyordum.'' Çavuş dosyayı alarak odadan çıktı. ''Tutukladığınız adamın sorgusu nasıl gidiyor?'' diye sordu Wallander. Dili çözüldü dedi Mournier soğuk bir sesle. ''Albay Putnis'in bu konuda bazı kuşkuları olmasına karşın doğru adamı tutukladığımızdan eminim.'' ''Benim de kuşkularım var.'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Bu akşam onlara gittiğimde belki bu konuyu Albay Putnis'le konuşabilirim. Kuşkularımızın nereden kaynaklandığını anlamaya çalışabilirim.'' Artık tek başına hareket etmesinin hiçbir yararı olmadığına, tersine bunun kafasını daha çok karıştırdığına karar vermişti. Düşüncelerini kendine saklamasının bir yararı yoktu artık. Yalanlar dünyasında yarı gerçekler kral sayılır dedi kendi kendine. Gerçek her yönden çarpıtılırken neden gerçeklere sadık kalayım? Binbaşı Liepa'nın İsveç'teyken bana söylediği bir şey kafamı kurcalayıp duruyor dedi. Ne demek istediği tam olarak açık değildi. O akşam çok içmişti ama iş arkadaşlarının bazılarının tam olarak güvenilmez kişiler olduğunu ve bundan ötürü de çok kaygılandığını ima etmişti. Mourniers, Wallander'in bu sözlerine hiç şaşırmamıştı. ''Evet, biraz sarhoştu.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Artık hayatta olmayan bir meslektaşı için bu şekilde konuşmaktan memnun olmayarak. Ama bana kalırsa üstlerinden bazılarının Letonya'daki suç örgütleriyle ilişkisi olduğuna inanıyor gibiydi.'' ''Sarhoş birinin ağzından çıkmış olmasına rağmen ilginç bir saptama.'' dedi Mourniers düşünceli bir tavırla. ''Eğer gerçekten de üst sözcüğünü kullanmışsa benden ve Albay Putnis'ten başka birinden söz etmediği ortada.''
''İsim vermemişti.'' dedi Wallander.
''Kuşkularının nedenini açıkladı mı?''
''Uyuşturucu kaçakçılığından söz etmişti. Doğu Avrupa'ya açılan yeni uyuşturucu yolu hakkında konuşmuştu.'' Üst düzeydeki kişilerin bu kaçakçılığa göz yummasından ötürü söz konusu trafiği ortaya çıkarmanın olanaksız olduğunu söylemişti.
Çok ilginç dedi Mourniers. Ben binbaşı Liepa'nın her zaman oldukça mantıklı biri olduğunu sanırdım. Çok özel bir zekaya sahip biri.
Kaygılanmadı bile diye geçirdi içinden Wallander. Binbaşı Liepa haklı olabilir mi?
Siz bunlardan ne sonuç çıkarıyorsunuz diye sordu Mourniers.
''Hiçbir sonuç çıkaramıyorum. Yalnızca bundan size söz etmem gerektiğini düşünmüştüm o kadar.'' Mourniers odadan çıktı. Wallander ceketini giydi. Koridorda bekleyen çavuş Zitz'in yanına gitti. Otele döndüğünde doğruca odasına çıkarak bir saat uyudu. Sonra da kendini zorlayarak duş aldı. Yanında getirdiği lacivert takım elbisesini giydi. Akşam 7'de aşağıya indiğinde çavuş Zitz'in kendisini resepsiyonda beklediğini gördü. Albay Putnis Riga'nın kuzeyinde kent dışında oturuyordu. Wallander oraya giderken birden Letonya'yı yalnızca hava karardıktan sonra gördüğünü fark etti. Karanlıkta hareket ediyor ve yine karanlıkta düşünüyordu. Arabanın arka koltuğunda otururken birden memleketini çok özlediğini fark etti. Bunun nedeni her şeyin tamamen belirsizlik içinde olmasındandı. Başını çevirerek camdan dışarı baktı ve ertesi gün babasını aramaya karar verdi. Babasının ilk sorusunun ne zaman döneceği olacağından adı gibi emindi. O da babasına çok yakında diye karşılık verecekti. Çavuş Zitz arabayı ana yoldan çıkararak yüksek ve demir parmaklıklı bir bahçe kapısından içeri sürdü. Albay Putnis'in araç yolu Wallander'in o güne dek Letonya'da gördüğü en bakımlı yoldu. Kendini bambaşka bir dünyaya girmiş gibi hissetti. Çavuş Zitz arabayı pırıl pırıl aydınlatılmış terasın önünde durdurdu. Wallander arabadan inince Letonya'nın o kasvetli ve karanlık dünyasını geride bıraktığını hissetti. Albay Putnis terasta onu karşıladı, üniformasını çıkarmıştı. Wallander'e kurtarma botundaki cesetlerin üstündeki şık ve terzi elinden çıkmış takım elbiseleri anımsatan bir takım elbise giymişti. Yanı başında kendisinden çok genç karısı duruyordu. Wallander onun 30'lu yaşlarında olabileceğini düşündü. Albay Putnis onu eşiyle tanıştırınca Wallander genç kadının İngilizceyi kusursuz konuştuğunu gördü. Uzun ve kasvetli bir yolculuktan sonra hemen hemen herkesin yapacağı gibi Wallander de bu görkemli eve girdiğinde rahatlayarak derin bir soluk aldı. Elindeki kristal viski kadehiyle Albay Putnis ona evi gezdirdi. Evinden gurur duyduğu her halinden belli oluyordu. Wallander evin tüm mobilyalarının batıdan geldiğini fark etti. Bu da eve lüks bir hava vermişti. Tüm kaostan uzak bu evde yaşasaydım ben de onlar gibi olurdum diye geçirdi içinden. Ama böylesi bir evin çok pahalı olduğu ortadaydı ve bir polis albayının bu denli fazla kazandığına doğrusu epey şaşırmıştı. Aldığı rüşvetlerden olmalı diye geçirdi içinden. Rüşvet ve yolsuzluk. Ama hemen sonra da bu düşüncelerini kafasından uzaklaştırdı. Albay Putnis'le karısı Ausma'yı tanımıyordu. Hükümet 50 yıldan bu yana tüm ekonomiyi değiştirmesine karşın belki de Letonya'da hala varlıklı aileler vardı. Bu konuda ne biliyordu? Hiçbir şey. Yemeklerini uzun şamdanlarla aydınlatılmış yemek odasında yediler. Wallander konuşmalardan Ausma'nın da polis için çalıştığını ancak farklı bir sektörden olduğunu çıkardı. Çalışmalarının çok gizli olduğu ve Letonya'da KGB için çalışıyor olabileceği izlenimine kapıldı. Ausma ona İsveç hakkında bir sürü soru sordu. Kendisini kontrol etmeye çalışmasına rağmen şarap onu cesaretlendirmişti. Yemekten sonra Ausma kahve yapmak için mutfağa gitti. Çok rahat görünümlü deri kanepelerle koltukların bulunduğu oturma odasında Albay Putnis konuğuna konyak ikram etti. Wallander ne kadar çok çalışırsa çalışsın asla böyle bir eve sahip olamayacağının farkındaydı. Buna sinirlenmişti. Bunun kendi beceriksizliğinden kaynaklandığını düşünmeye başladı. Sanki Albay Putnis'in bu evi satın almasına katkısı olmuş gibi kendini bir şekilde sorumlu hissediyordu. Letonya çelişkilerle dolu bir ülkeymiş dedi Wallander.
İsveç de öyle değil mi?
Mutlaka öyle ama aradaki uçurum buradaki kadar değil. İsveç polisinin böylesi bir evde oturması söz konusu bile olamaz. Albay Putnis özür dilercesine ellerini kaldırdı.
Ne karım ne de ben zenginiz dedi. Ama uzun yıllar çok sade bir yaşamımız oldu. Ben 55 yaşına geldim ve yaşlılığımda artık rahat ve lüks içinde yaşamak istiyorum. Bu da kötü bir şey sayılmaz değil mi?
Ben burada iyi ve kötüden söz etmiyorum dedi Wallander. Farklılıklardan söz ediyorum. Binbaşı Liepa'yı tanımadan önce Baltık ülkelerinde birinde yaşayan biriyle karşılaşmamıştım. Onun yoksul bir ülkeden geldiği izlenimini edinmiştim.
Burada çok yoksulun yaşadığını inkar etmiyorum ki.
Burada işler nasıl dönüyor merak ediyorum doğrusu. Albay Putnis'in bakışları değişti.
Ne demek istediğinizi anladığımdan pek emin değilim.
Rüşvet konularını demek istemiştim. Yolsuzluğu, suç örgütleriyle politikacılar arasındaki bağı, İsveç'teki evime geldiği akşam binbaşı Liepa'nın bana söylediği bir şeyin yanıtını öğrenmek istiyorum. Benim şu anda olduğum kadar içkili olduğu bir sırada söylediği bir şeyin yanıtını. Albay Putnis'in bakışları yumuşamış ve gülümsemeye başlamıştı.
Elbette diye karşılık verdi. Açıklayabileceğim bir şeyse elbette açıklarım. Ama öncelikle binbaşı Liepa'nın ne söylediğini bilmem gerek.
Wallander birkaç saat önce Albay Murnier'se söylediklerini yineledi. Letonya polis teşkilatında bile bazı yolsuzluklar söz konusu olabilir dedi Putnis. Polislerin maaşı çok düşük olduğundan rüşvet tekliflerini geri çevirmekle zorlanıyorlar. Ama öte yandan binbaşı Liepa'nın mevcut koşulları abartma eğiliminde olduğunu söylemeliyim. Dürüstlüğü ve ülkesine olan bağlılığı elbette takdir edilesi ama zaman zaman duygusallığı ağır bastığından gerçekleri saptırabiliyor. Abarttığını mı söylüyorsunuz?
Ne yazık ki öyle.
Üst düzey polislerin suç eylemlerine karıştığını söylediğinde de mi abartmıştı? Albay Putnis konyak kadehini avucunda ısıttı.
Böyle söylemekle ya benden ya da Albay Murnier'sinden söz etmiş olmalı dedi. Bu da doğrusu beni çok şaşırttı. Suçlamaları hem akıl dışı hem de saçma.
Ama yine de bir açıklaması olmalı değil mi?
Kim bilir belki de binbaşı Liepa Murnier'se benim yaşlandığımızı düşünmüştür dedi Putnis gülümseyerek. Ya da belki terfi edememesinin nedenini bize bağlamış ve bu şekilde konuşmuştur.
Binbaşı Liepa'nın kariyerini çok önemsediğini sanmıyorum. Putnis bilgece başını salladı.
Size mantıklı bir açıklama yapacağım dedi ama söyleyeceklerim mutlaka burada kalmalı.
Sır saklama konusunda iyiyimdir.
Yaklaşık 10 yıl önce Albay Murnier talihsiz bir olaya karışmıştı dedi Putnis. Zimmetine para geçirdiği kuşkusuyla tutuklanan tekstil fabrikalarından birinin yöneticisinden rüşvet alırken yakalanmıştı.
Mourniers'in aldığı bu rüşveti tutuklunun yakın bir arkadaşının gizlemeye çalıştığı, bazı önemli evrakları görmezlikten geldiği için kabul ettiği ileri sürülmüştü.
Sonra ne oldu?
Olay bir süre sonra unutuldu. Söz konusu iş adamına sembolik bir ceza verildi ve bir yıl içerisinde adam ülkenin önde gelen kereste fabrikalarından birinin başına getirildi.
Mourniers'e ne oldu?
Hiçbir şey. Vicdan azabından mesailere fazla fazla kaldı ve çok çalıştı. Daha sonra da üzücü ve uzun bir boşanma sürecinden geçti. Mahkeme suçlunun affedilmesine karar verdi. Kim bilir, belki de bu yüzden binbaşı Liepa, Mourniers'in bu geçici zayıflığının kronikleştiğini düşünmüştür. Bilemiyorum. Bundan başka bir açıklama aklıma gelmiyor. Biraz daha konyak ister misiniz?
Wallander kadehini uzattı. Albay Putnis'in ve Mourniers'in söylediklerinde kafasını kurcalayan bir şey vardı ama bunun ne olduğunu çıkaramıyordu. Tam o sırada da kahve tepsisiyle Ausma içeri girdi ve Wallander'e ülkesine dönmeden önce Riga'da mutlaka görmesi gereken yerleri saymaya başladı. Wallander onu dinlerken tedirginliğini üstünden atamıyordu. Çok önemli bir şey söylenmişti. Bu her neyse satır aralarında gizliydi ama yine de dikkatini çekmişti.
İsveç kapısı dedi Ausma. İsveç bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü ülkesiyken dikilen anıtı da mı görmediniz?
Görmedim.
İsveç bugün bile hala çok güçlü bir ülkedir dedi Putnis. Küçük bir ülke olmasına karşın yine de çok zengin bir ülkedir.
Wallander az önce hissettiği belli belirsiz şüphesini kaybetmekten korkarak özür dileyip tuvalete gitti. Kapıyı kilitleyip klozete oturdu. Yıllar önce Rüdberg ona gözlerinin önündeki bir ipucunu görebilmenin nedenli önemli olduğunu öğretmişti. Mourniers'in söylediği bir şey az önce Albay Putnis tarafından yalanlanmıştı.
Mourniers, binbaşı Liepa'nın akılcılığından, Albay Putnis ise onun nedenli akılcılıktan uzak biri olduğundan söz etmişti.
Putnis'in Mourniers hakkında söylediklerini anlamak zor değildi. Wallander klozette otururken bu ikilinin görüşlerinin birbirinden zıt olmasını tahmin etmesi gerektiğini düşünüyordu.
Mourniers'ten kuşkulanıyoruz demişti Bay Liepa. Onun kocama ihanet ettiğini düşünüyoruz.
Belki de her şeyi yanlış anladım diye geçirdiği içinden Wallander. Belki de Mourniers'te gördüklerimi Putnis'te de aramalıyım. Binbaşı Liepa'nın akılcı olduğunu söyleyen kişinin aslında bunun tersini söylemesi gerekirdi. Mourniers'in bu sözleri söylediğinde ses tonunu hatırlamaya çalıştı ve o anda albayın büyük olasılıkla başka bir şeyleri ima etmiş olabileceğini fark etti. Binbaşı Liepa akılcı bir insandı, akılcı bir polisti. Bu da kuşkularında haklı olduğunu gösteriyordu. Bunun üstünde yoğunlaşınca ikinci, üçüncü elden duyduğu bilgi ve kuşkuları, ülkesine bir an önce dönmek istediğinden kabul etmeye gönüllü olduğunu anladı. Sifonu çekerek kahvesiyle konyağına geri döndü.
''Kızlarımızın fotoğrafları'' dedi Ausma iki çerçeveli fotoğrafı göstererek. ''Alda ile Lia.''
''Benim de bir kızım var.'' dedi Wallander. ''Adı Linda.'' Gecenin geri kalan bölümünde havadan sudan konuştular. Wallander bir yandan da gitme zamanı geldiğini düşünüyordu. Zitz arabayı otelin önünde durdurduğunda saat gecenin biri olmuştu. Yol boyunca Wallander arka koltukta uyumuştu. Bu kadar çok içmemeliydim diye geçirdiği içinden. Ertesi sabah başı ağrıyacak ve dilediği gibi verimli olamayacaktı. Uykuya dalmadan önce tavana bakarak uzun süre yattı. İki albay birbirinin içinde eriyip yok olmuş gibiydi. Binbaşı Liepa'nın ölümünün üstündeki kuşkuları yok etmeden ülkesine geri dönerse kendini hiçbir şekilde bağışlayamayacağını biliyordu.
Bazı bağlantılar var diye geçirdiği içinden. Binbaşı Liepa kurtarma botundaki cesetler ve Upitis'in tutuklanması. Bunların tümü de birbiriyle ilgili. Ben henüz bu bağlantıyı göremiyorum. Kafamın arkasında da o ince duvarın ötesinde aldığım her soluğu izleyen görünmeyen kişiler var. Belki bu kişiler şimdi benim yatakta yatıp bir türlü uyuyamadığımı da izliyorlardır.
Sokaktan geçen bir araç sesi duyuldu. Uykuya dalmadan az önce Riga'ya geleli 6 gün olduğunu fark etti.
18. ayrımın sonu. Sayfa 259.